Ayrım 4. Ana baba öğretmen el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 49. 2. bölüm. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisi. İlaç tedavileri, ana baba öğretmen eğitimleri, çocuğa özel tedavi ve eğitim programı, ortamın düzenlenmesi, alternatif tedaviler, farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, tedavinin izlenmesi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için tek bir tedavi yönteminin uygulanması çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Çocuğun ve ailenin gereksinimlerine göre seçilecek farklı tedavi yöntemlerinin birlikte uygulanması en başarılı sonuçları vermektedir. İlaç tedavileri. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda etkinliği kanıtlanmış ve en yaygın olarak uygulanmakta olan tedavi ilaç tedavisidir. İlaç tedavileri 3 ana grupta toplanabilir. 1. Psikostimülan ilaçlar, uyarıcı ilaçlar. 2. Antidepresan ilaçlar. 3. Diğer ilaçlar. 1. Psikostimülanlar, uyarıcı ilaçlar. Uyarıcı ilaçlar DEHB tedavisinde en etkili olan ilaç grubudur. Yapılan araştırmalarda uyarıcı ilaçların DEHB tanısı almış olan 6 ila 12 yaşlar arasındaki çocuklarda akademik başarıyı arttırma ve davranış sorunlarını ve sosyal ilişkileri düzeltme oranı %50 ila 95 olarak bildirilmektedir. Bu başarı oranı çocukta var olan diğer psikiyatrik bozukluklara ve gelişim düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Bu yüksek başarı oranlarına karşın uyarıcı ilaçlar hiçbir zaman tek tedavi biçimi ya da her derde deva olacak bir tedavi şekli olarak düşünülmemelidir. Uyarıcı ilaçların farklı türleri vardır. Ritalin, metilfenidat, Ritalin SR, yavaş salınımlı metilfenidat, Concerta, yavaş salınımlı multifenidat, Dexedrin, dextro amfetamin, Silert, Pemolin, Adderall, kombinasyon. Bu uyarıcı ilaçlardan sadece Ritalin ülkemize ithal edilmektedir. Uyarıcı ilaçların etki mekanizması. Uyarıcı ilaçlar, normalde vücutta bulunan ve davranışları etkileyen bazı kimyasal maddelerin dopamin ve noradrenalin miktarını düzenlerler. Bu maddeler beyindeki dikkat ve davranış kontrolü ile ilgili olan bölgelerin frontal ve prefrontal korteksin iyi işlev görmesi için gereklidir. Bu bölgeler bir anlamda beynin durdurma, frenleme işlevinden sorumlu olan bölgelerdir. DEHB olan bireylerde yeterince iyi işlev görmeyen bu sistem uyarıcı ilaçlarla normal çalışmaya başlar. Böylece dikkati dağıtan iç ve dış uyaranlara karşı dur diyebilme fırsatı elde edilir. Davranışlar üzerinde kontrol kazanılır. İlaçlar, davranış kontrolünden sorumlu olan sistemlerin çalışabilmesi için gerekli olan kimyasal maddelerin, dopamin ve noradrenalin beyindeki miktarlarını düzenlerler. Dikkat ve davranış kontrolünden sorumlu olan bölgeler uyarılmış olur, bir şey yapmadan önce durup düşünme süresi kazanılır. Dikkat süresi yoğunluğu artar, davranış kontrolü sağlanır. Uyarıcı ilaçların dikkat ve davranış kontrolü üzerine olumlu etkisi ilaç kullanıldığı sürece vardır. Beyinde var olan yapısal ve işlevsel farklılığı tamamen ortadan kaldıramazlar. Bu nedenle uzun süreli olarak kullanılmaları gerekmektedir. Ancak ilaçların kullanımıyla birlikte kişi dikkat ve davranış kontrolü için gerekli becerilerini geliştirme şansı kazanır. Bu becerilerin iyi bir şekilde gelişebilmesi için ilaçların kazandırdığı durup düşünme süresini etkin biçimde kullanmayı öğrenmek gerekir. Bu da diğer tedavi yaklaşımlarının yardımıyla ana baba eğitimi, okulda evde davranış kontrolü ve bireysel tedavi gibi başarılır. Böylece tedavinin olumlu etkileri ilaç kesildikten sonra da devam edebilmektedir. İlaçların ne kadar süre kullanılacağı çocuğun durumuna, diğer tedavi yaklaşımlarının uygulanmasına bağlı olarak değişir. İlaçların olumlu etkileri, dikkat süresi ve yoğunluğu artar, daha dikkatli olmanın nasıl bir şey olduğu görülür, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik azalır, uyarı, eleştiri ve olumsuz geri bildirimler azalır, öğretmenler ve arkadaşlarla ilişkiler olumlu yönde değişir, aile ile ilişkiler olumlu yönde değişir, kişi gerçek kapasitesini görmeye ve kendine güvenmeye başlar, akademik başarı artar. Metilfenidat, Ritalin, ilk kez 1937 yılında aşırı hareketli çocukların tedavisinde kullanılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar, DEB'nin tedavisi için üzerinde en fazla araştırma yapılan ve en yaygın kullanılan ilaç olmuştur. Ritalin ağızdan alındıktan sonra hızla emilir ve kana karışır. Besinler emilimini arttırır. Etkisi ilaç alındıktan yaklaşık yarım saat sonra başlar ve 3-5 saat devam eder. Daha sonra karaciğerde metabolizma edilerek idrarla atılır, vücutta birikmez. Bu nedenle özellikle tam gün okula giden çocuklar için sabah ve öğlen olmak üzere günde 2 kez alınması gerekir. Son yıllarda uyarıcı ilaçların bağırsakta yavaş çözünen ve günde tek dozla 12 saate kadar etkisi devam edebilen formları üretilmiştir. Ritalin SR, Concerta. Kullanım kolaylığı ve bazı yan etkilerinin olmaması nedeniyle ABD ve Kanada gibi ülkelerde daha fazla tercih edilmeye başlanan bu uzun etkili uyarıcı ilaçlar henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Ritalin'in kullanımı ve dozunun ayarlanması. Ritalin'in dozu çocuğun yaşı, boy ve kilosu, belirtilerin şiddeti, eşlik eden psikiyatrik bozuklukların olup olmaması gibi değişkenlere bağlı olarak belirlenir. Standart bir doz yoktur. Prensip olarak günde 2 kere 2,5 ila 5 miligram gibi düşük dozlarla başlanır ve istenilen etki sağlanana kadar haftada bir doz arttırılır. Etkin doz bulunduktan sonra bu dozda uzun süre devam edilir. Zaman içinde kilo artışına paralel olarak doz arttırılması gerekebilir. Bunun dışında ilaca tolerans gelişimi yani aynı dozda giderek daha az etki alınması olasılığı çok düşüktür. Sabah ve öğlen alınan dozun dışında öğleden sonra ödev ve ders çalışmaları için gündüz alınan dozun yarısı kadar ilaç verilebilir. Ancak bu dozun çocuğun uykusunu geciktirmemesi için yatış saatinden en az 5-6 saat önce alınmasına özen gösterilmelidir. Hafta sonlarında ilaç verilip verilmemesi çocuğun durumuna ve programına bağlıdır. Kursa ya da çeşitli sosyal etkinliklere giden çocuklar için bu etkinliklerden ya ders çalışma saatlerinden önce ilaç verilebilir. Aşırı hareketliliği ve dürtüselliği nedeniyle aile ve çevreyle ciddi sorunlar yaşayan çocuklar hafta sonunda da ilaç alabilir. Spor yaparken ilaç kullanımı konusunda çocuğun durumuna göre karar verilmelidir. İlaç yan etkileri takip edilerek aşırı nabız artışı ya da tansiyonda yükselme olmuyorsa ilaç aldıktan sonra spor yapmanın bir sakıncası yoktur. Bazı çocuklar ilaç aldıklarında daha dikkatli olmaya bağlı olarak yaptıkları sporda da daha başarılı olabilmektedirler. Bazılarında ise ilaç herhangi bir fark yaratmamaktadır. Yarı yıl tatili ve yaz tatilinde ilacın kesilip kesilmeyeceği yine çocuğun belirtilerinin şiddetine ve eşlik eden sorunlara bağlıdır. Sadece dikkat sorunları olan bir çocuk yazın ilaç almayabilir. Ancak yaz okulu ya da kamp çalışmaları gibi grup içinde uyum, dikkat ve koordinasyon gerektiren etkinliklerde ilaç verilmesi uygun olacaktır. Uyarıcı ilaçların yan etkileri. Uyarıcı ilaçlar tıpta kullanılan pek çok ilaca göre oldukça güvenli ve yan etkileri az olan ilaçlardır. Yan etkiler nedeniyle ilacın kesilmesini gerektirecek durumlar nadiren olmakta. Bu durumlarda da ilaç kesildikten sonra yan etkiler ortadan kalkmaktadır. Uyarıcı ilaçların en sık karşılaşılan yan etkileri baş ağrısı, karın ağrısı, iştah azalması ve eğer akşam dozu alınıyorsa uykusuzluktur. Bu yan etkiler sıklıkla ilaca başlanılan ilk 1-2 hafta içerisinde görülür ve daha sonra azalır. İlaç dozunun yavaşça artırılması ile bu yan etkiler azaltılabilir. İştah azalması. İştahın baskılanması ilacın hipotalamustaki iştah merkezi üzerine olan etkisinden kaynaklanır, ancak bu etki hafif olup bir süre sonra azalır. Ayrıca iştahsızlık ilacın etkili olduğu saatlerde daha belirgin olmaktadır. İlacın yemekten sonra alınması ile bu etki azaltılabilir. Etkinin geçtiği akşam saatlerinde çocukların çoğu normal hatta bazen fazla yemek yemektedirler. Kilo kaybı nedeniyle ilacın kesilmesi gereken olguların sayısı oldukça azdır. Ana babaları en fazla endişelendiren etkilerden birisi de uyarıcı ilaçların büyümeyi yavaşlatacağı düşüncesidir. Son zamanlarda yapılan uzun süreli çalışmalarda uyarıcı ilaçların erişkinlikteki boy ve kiloyu etkilemediği gözlenmiştir. Uykusuzluk. Ritalin uyarıcı bir ilaç olduğundan etkili olduğu saatlerde uykuyu kaçırabilir. DEHB olan çocukların çoğu zaten az uyuyan, uyku sorunu olan çocuklar olduğundan bu yan etki ana babaları başlangıçta korkutabilir. Ancak çocuğun gün içerisinde en son aldığı ilaç uyku saatinden en az 4 ila 6 saat önce olursa bu yan etki görülmez. Bazı aileler ilaç başlandıktan sonra çocuğun daha kolay uykuya geçtiğini bildirmektedirler. Tikler. Uyarıcı ilaçların bazı bireylerde tiklere neden olacağı ya da var olan tikleri arttırabileceği bildirilmektedir. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda ise tikleri olan çocuklarda uyarıcı ilaç kullanımından sonra bazılarında tiklerin değişmediği hatta azaldığı, bazılarında tiklerin arttığı bulunmuştur. Bu nedenle tikleri olan bireylerde uyarıcı ilaçlar ilk seçenek olarak tercih edilmese de diğer ilaçlarla yeterli düzelme sağlanamadıysa uyarıcı ilaç denenmelidir. Davranış reboundu, uyarıcı ilaç yoksunluğu. Uyarıcı ilaç alan çocukların bazılarında ilacın etkisinin geçmeye başladığı saatlerde huzursuzluk, çok konuşma, sinirlilik, aşırı hareketlilik ve uykusuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler DEHB'nin esas belirtilerinin abartılmış şeklidir. Bu yan etki daha çok küçük yaşlarda görülür. Önlenmek için ilaç dozu ve veriliş saatleri ayarlanabilir, ek ilaç önerilebilir. Uyarıcı ilaçların uzun etkili ya da yavaş salınımlı, bağırsakta değişik saatlerde çözünerek emilen formlarında bu tür yan etkileri gözükmemektedir. Nadir görülen yan etkiler. Uyarıcı ilaçların kullanımı sırasında nadiren depresyon, içe çekilme, psikoz gibi psikiyatrik tablolar görüldüğü bildirilmektedir. Ancak yeterince araştırılmış ve doğru tanı konulmuş olgularda bu tür yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı çok düşüktür. İlaç kullanıldığı sürece hekimle düzenli kontrol görüşmeleri yapılması bu tür yan etkileri erken fark etmeyi sağlar. Bu yan etkiler geri dönüşümsüz değildir. İlaç kesildikten sonra ortadan kalkmaktadır. Uyarıcı ilaç kullanan kişilerde yan etkileri izlemek amacıyla bir yan etki çizelgesi kullanılır. Bu ölçek, ana baba ve ya da çocuğu yakından izleyen diğer kişiler tarafından tedavi öncesinde ve tedaviye başladıktan sonra ilaç dozu ayarlanırken doldurulur. Yan etkilerin daha objektif olarak izlenmesine yardımcı olur. Uyarıcı ilaçlar için yan etkileri tarama ölçeği, Turgay 1994, tanı, son 2 haftadır kullandığı ilaç ve miktarı, birlikte kullandığı diğer ilaçlar. Yan etkiler ve derecesi: yok, az, orta, şiddetli. Uyuma güçlüğü, iştahsızlık, kilo almama, kilo kaybı, baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, hareketlilikte artma, içe kapanma, tikler, sinirlilik, aşırı üzülme, ağlama, depresyon, karın ağrısı, mide bulantısı, aşırı kalp çarpıntısı. Ritalin, bağımlılık yapmaz. İleride başka maddelere bağımlılık gelişmesine neden olmaz. Büyümede gerilik yapmaz, kısırlık yapmaz, keyif verici bir madde değildir, çocukları uyuşturmaz, yan etkiler geri dönüşümsüz değildir. 6 yaştan itibaren her yaşta kullanılabilir. İlaç tatili. Aşırı hareketlilik ve davranış ve dikkat sorunları daha çok okulda yaşanan çocuklar için hafta sonlarında ve tatillerde ilaç kullanımına ara verilebilir. Ancak bu sorunlar aile ve sosyal ilişkileri etkileyecek düzeyde ise bugünlerde de ilaç almaya devam edilmesi önerilir. İlacın kesilmesi. İlaç tedavisine ne kadar devam edileceğine ilişkin kesin kurallar yoktur. Tedaviye yanıt olumlu ise 8 ay 1 yıl devam edilebilir. Daha sonra ilaca ara verilip belirtiler tekrar gözden geçirilir ve gerekiyorsa tedaviye devam edilir. İlaç kesilme dönemleri okulların ilk açıldığı günler gibi stresli dönemler olmamalıdır. Bazı olgularda ilaç tedavisine uzun yıllar devam edilmesi gerekebilir. 2. Antidepresanlar. Aslında depresyon tedavisi için geliştirilmiş olan ilaçlardır. Ancak DEHB'de dikkati arttırıcı ve davranışlar üzerinde kontrol sağlayıcı etkilerinden dolayı kullanılmaktadırlar. A. İmipramin, tofranil 10 ila 25 mg tablet. B. Desipramin, norpramin. C. Nortriptilin. D. Bupropion, Wellbutrin. Bu ilaçlardan sadece tofranil Türkiye'de bulunmaktadır. Özellikle DEHB'nin yanı sıra depresyon, kaygı bozukluğu ya da gece işemesi olan çocuklarda ilk tercih olabilir. Etkisinin başlaması birkaç gün, birkaç hafta sürebilir. Etki süresi 6 ila 12 saat olduğundan sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez verilmesi yeterli olabilir. DEHB belirtileri üzerine ilişkisi için 10 ila 30 mg alınması yeterli olmaktadır. Depresyon için daha yüksek dozlarda kullanılır. İlacın dozu çocuğun durumuna göre hekim tarafından belirlenmelidir. Tofranilin yan etkileri: ağız kuruluğu, kabızlık, uyku hali, iştahta artma ya da azalma, kan basıncında yükselme, titreme, kalp ritminde bozulma. Tofranil kalp ritmini bozabileceği için özellikle kalple ilgili sorunları olan bireylerde EKG takibi ile kullanılması önerilmektedir. Tofranil bağımlılık yapmaz, kısırlığa neden olmaz, büyüme üzerinde yan etkisi yoktur, tiklere neden olmaz. 3. Diğer ilaçlar. Risperidon, Risperdal. Yeni kuşak antipsikotik ilaçlardandır. Başlangıçta psikotik bozuklukların tedavisi için üretilmiştir. Daha sonra özellikle dürtüsel ve saldırgan davranışlar üzerine olumlu etkileri olduğu görülerek, DEHB ve diğer yıkıcı davranım bozuklukları olan çocuk ve gençlerle uzun süreli etkinlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmaktadır. Araştırmalardan alınan sonuçlara göre risperidon, çocuk ve gençlerde dürtüsellik, aşırı hareketlilik ve dikkat sorunları üzerinde etkin ve güvenilir bir ilaçtır. Okul öncesi dönemde de kullanılabilir olması, sıvı formu sayesinde doz ayarlamanın daha iyi yapılabiliyor olması, etki süresi nedeniyle günde 2 dozun yeterli olması, okulda ilaç alımının gerekmemesi önemli avantajlarıdır. En sık yan etkisi iştah artışı ve kilo almadır. Alınan gıdaların iyi dengelenmesi, egzersiz ve kilo takibi ile bu yan etki kontrol edilebilmektedir. Diğer bir yan etki de özellikle ilk alınmaya başladığı günlerde uyku hali, sedasyon yapmasıdır. Düşük dozlarla başlamak ve ilk dozları akşam saatlerinde vermekle bu etki azaltılabilmektedir. Klonidin, Katapres. Temel olarak hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Saldırganlık ve belirgin davranış sorunları olan bireylerde kullanılması önerilir. Tikleri olan ya da Tourette bozukluğu olan olgularda tercih edilir. Dikkat üzerine diğer ilaçlar kadar etkili değildir. Tedaviye düşük dozla başlanır, yavaş yavaş doz yükseltilir. Tansiyon düşürücü etkisinden dolayı tansiyon ve kalp hızı kontrol edilerek kullanılmalıdır. Türkiye'de bulunmamaktadır. Yan etkileri, uyku hali ve sersemlik, uyuşukluk hissi, mide bulantısı, kapız, sinirlilik, hareketlilikte artış, ağız ve gözde kuruluk. Ana baba ve öğretmen eğitimleri. Ana baba eğitimi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan yöntemlerden birisidir. Bu tedavi yaklaşımının etkinliğini araştıran çalışmalardan elde edilen verilere göre, çocuklarda dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, karşı gelme ve yıkıcı davranışlarda azalma, ana babaların çocukla iletişim becerilerinde olumlu değişiklikler, ana babaların çocukların uygun olmayan davranışlarıyla başa çıkma becerilerinde artış, aile içinde stres ve gerginlikte azalma, ana babalığa ilişkin özgüvende artma olduğu bilinmektedir. Eğitimlerden 2, 4 ve 6 ay sonra yapılan izleme çalışmalarında sağlanan olumlu değişikliklerin devam ettiği gösterilmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde en az ana babanın eğitimi kadar önemli olan bir yaklaşım da öğretmenle işbirliği yapılmasıdır. Öğretmen eğitimi uygulamasında öğretmenlere DEHB konusunda ayrıntılı bilgiler verilir. Okulda yaşanabilecek çeşitli davranışlara yönelik baş etme yöntemleri konuşulur. Çocuğun davranışlarının izlenmesini ve kontrol altına alınmasına yardımcı olan davranış bildirim kartlarının kullanılması önerilir. Ana baba eğitimi programlarında genel olarak bir görüş birliği sağlanmasına karşın, öğretmen eğitimi konusunda birbirinden çok farklı yaklaşımlar izlenmektedir. Öğretmenlerle yapılan işbirliği ve okulda uygulanan yaklaşımların etkinliğine ilişkin yapılmış olan az sayıda araştırmada olumlu sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Çocuğa özel tedavi ve eğitim programı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alan bireyler çeşitli açılardan önemli farklılıklara sahiptirler. 1. Bireyin yaş, boy, kilo ve genel sağlık durumu. 2. Sosyoekonomik durum. 3. DEHB'nin alt tipi. A. Dikkat eksikliği ön planda olan. B. Hiperaktivitesi önde olan. C. Birleşik. Dikkat eksikliği artı hiperaktivite. 4. DEHB'nin şiddeti. Hafif, orta, ağır. 5. Eşlik eden belirtiler. Sosyal beceri sorunları, saldırganlık gibi. 6. Eşlik eden diğer psikiyatrik bozukluklar, özel öğrenme bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluğu, depresyon gibi. 7. Aile yapısı ve işlevleri. 8. Ana babada var olan sorunlar. 9. Okul ve öğretmenlerle ilişkiler. 10. Bireyin yakın çevresi, akrabalar, arkadaşlar, komşular gibi. Tanı ve değerlendirme aşamasında tüm bu farklılıklar göz önünde bulundurularak bireye özel bir tedavi programı oluşturulmalıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, yaşadıkları sorunlar, başarısızlıklar ve çevreden aldıkları olumsuz geri bildirimler nedeniyle kendilerine güvenlerini yitirebilir, hatta hiçbir işe yaramadıklarını düşünebilirler. Bireysel tedavinin ilk hedefi çocuğun kendisini her yönüyle tanıması, olumlu ve güçlü özelliklerinin farkına varması ve özgüvenini kazanmasıdır. Kendilerine güvenen ve destekleyen bir erişkinle kurulan olumlu ilişki, çocuğun kendine güven duymasının ilk adımıdır. Bireysel tedavide hedeflerden birisi de davranış kontrol becerilerinin geliştirilmesidir. Daha çok bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak uygulanan bu tedaviyle, belirli bir davranışı yapmadan önce sonuçlarını gözden geçirmek, daha önceki deneyimlerin sonuçlarını hatırlamaya çalışmak, alternatif davranışlar üretebilmek, kendi kendine konuşarak yönlenebilmek gibi konularda beceri kazandırılmaya çalışılır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu yöntemin tek başına uygulandığında yeterince faydalı olamadığı bildirilmektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve gençlerin önemli sorunlarından birisi de sosyal ilişkilerde yaşadıkları güçlüklerdir. Bu tür sorunlar varsa tedavi programı içine sosyal beceri eğitimi, yaratıcı drama gibi yaklaşımlar da eklenebilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra özel öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklar, bu konuda uzman olan kişiler tarafından bireysel ya da grup eğitimine alınırlar. Özel öğrenme güçlüğü tanısı almayan ama akademik başarı açısından önemli sorunlar yaşayan çocukların ders çalışma becerilerini geliştirmek, dikkat süresini ve yoğunluğunu arttırmak amacıyla programlar hazırlanabilir. Örnek tedavi planı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu artı, özel öğrenme bozukluğu ve sosyal ilişkilerde sorunları olan 9 yaşında bir çocuk için oluşturulan program. İlaç tedavisi, ana baba eğitimi, okulla bağlantı kurulması ve öğretmenle işbirliği sağlanması, özel öğrenme bozukluğuna yönelik bireysel ya da grup eğitimi, çocuğun tedavisi, bireysel terapi, davranışçı terapi, sosyal beceri eğitimi. Ortamın düzenlenmesi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler için çevrenin düzenlenmesi ilk aşamada yapılabilecek basit ama etkili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın iki önemli faydası vardır. 1. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler için dış ortamdaki her türlü uyarıcı, dikkatin başka bir şeye yönlenmesine neden olabilir. Ev ve okul ortamında yapılacak bazı düzenlemeler, dikkatin dağılmamasına yardımcı olur. 2. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin iç dünyaları, duygu ve düşüncelerinde de karmaşıklık vardır. Planlı ve programlı olamazlar. Ortamın, günlük rutin işlerin ve zamanın iyi organize edilmesi bu kişilerin iç dünyalarındaki karmaşayı da azaltacaktır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar birbirinden çok farklı özellikler taşırlar. Birisi için çok faydalı olan bir düzenleme, diğeri için etkili olmayabilir. Burada ev ve okul ortamında yapılabilecek düzenlemeler konusunda bazı genel ilkelerden söz edilecektir. Bu öneriler çocuğun ve ailenin yapısı ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır. Dikkat sorunlarına yönelik düzenlemeler. Görsel, işitsel, dokunsal olmak üzere üç farklı duyu ve üç farklı dikkat vardır. Kişiler görsel ya da işitsel dikkatleri açısından farklı becerilere sahip olabilirler. Dikkat sorunu olan kişilerin görsel, işitsel ya da dokunsal dikkatlerinden bir ya da birkaçında sorun vardır. Çocuğun hangi dikkat açısından daha fazla sorun yaşadığı biliniyorsa, çevre düzenlemeleri bu konuya göre yapılabilir. Okul ortamı için öneriler okulda yapılabilecekler bölümünde aktarılmıştır. Görsel dikkat için düzenlemeler. Görsel dikkat sorunu olan kişiler için çevrelerindeki tüm görsel uyarıcılar dikkat çekicidir. Hatta başkalarının fark etmediği ufak tefek detayları fark edip başka kimselerin aklına gelmeyecek bağlantılar kurabilirler. Asıl sorun belirli bir hedefe yeterli sürede odaklanabilmektedir. Görsel dikkate ilişkin düzenleme önerileri bu bilgiye dayanılarak oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler çocukla konuşularak onunla birlikte yapılmalıdır. 1. Çocuğun odasında dikkatini dağıtacak nesneleri azaltın. 2. Az sayıda eşya ile sade bir düzenleme yapın. 3. Çocuğun odasında televizyon bulunmasın. 4. Çalışma masasının üstü boş olsun. Çalışırken yüzü odaya değil duvara dönük olsun. Bu duvar boş olsun. 5. Bilgisayar çalışma masasının üzerinde olmasın. Bu mümkün değilse çalışırken bilgisayar kapalı olsun. 6. Odanın duvarları ve mobilyalarında yumuşak, açık, sakinleştirici renkleri tercih edin. Parlak, koyu renkler dikkat çeker ve uyarıcıdırlar. 7. Halı, döşeme ya da duvar kağıtlarında iri, abartılı desenler olmasın. 8. Oyuncaklar kutularda ve mümkünse dolapların içinde olsun. Oyuncakların tümü el altında olmasın. 9. Evin ortak kullanılan diğer bölümlerinde de benzer düzenlemelerin yapılmasında yarar vardır. İşitsel dikkat için öneriler. İşitsel dikkat sorunu olan kişiler için çevredeki tüm sesler uyarıcıdır. İşitsel filtreleri sızdırmaktadır. Bu yüzden dikkat çekici sesleri elemekte zorluk çekerler. Bu kişiler görsel dikkat sorunu olanlarınkine benzer şekilde ortamda başkalarının fark etmediği ilgisiz sesleri de fark edebilirler. Bir odanın içinde floresan lambanın uğultusu ya da kaloriferden gelen çıtırtılar onlar için dikkat çeldiricidir. Bazıları bunu çok parazit alan bir radyodan bir şey dinlemeye çalışmak gibi şeklinde tanımlarlar. Aynı anda söylenen birkaç şeyden birini, ikisini kaçırabilirler. Bir şeye odaklanmaya çalışırken diğer sesler dikkatlerini dağıtır. 1. Onunla konuşurken yanına gidin, göz teması kurun, dokunun, sizi dinlediğinden emin olduktan sonra söyleyeceğinizi söyleyin. Uzaktan, evin başka bir odasından seslenmeyin. 2. Onunla konuşurken çevredeki diğer sesleri azaltın. Müziğin sesini kısın, televizyonu kapatın. 3. Basit, sade cümleler kurun. Net ifadeler kullanın. 4. Benzer ifadeler için hep aynı ses tonunu kullanın. 5. Aynı anda birkaç şey söylemeyin. 6. Söylediğinizi dinlediğinden emin değilseniz onun tekrarlamasını isteyin. 7. Söylediğinizi defalarca tekrar etmeyin. 8. Çalışırken ortamdaki sesleri azaltın. 9. Bazı çocuklar tamamen sessiz ortamlarda dikkatlerinin daha çok dağıldığını ifade ederler. Bu gibi durumlarda bir yandan müzik dinlemesine engel olmayın. Çocukla işbirliği yapın. Farklı müzik türlerini deneyerek en uygun olanını bulmaya çalışın. Dokunsal dikkat için öneriler. Bazı çocukların dokunsal uyaranlara aşırı duyarlılıkları vardır. Alerjisi varsa kaşıntı hissi dikkatini dağıtır. Giysisinin kumaşı, etiketi rahatsız eder. Bazı çocuklar dokunulacak şeylere karşı koyamazlar. Elleri sürekli keşif halindedir. Saçıyla ya da bedeninin değişik yerleriyle oynayarak, arkadaşlarına dokunarak dokunma gereksinimlerini giderirler. 1. Alerjisi varsa tedavi için önerilere uyun. 2. Çocuğun kaşındırıyor, rahatsız ediyor diye tanımladığı giysileri giydirmeyin. Yumuşak kumaştan rahat giysileri tercih edin. 3. Giysi ve çamaşırlarındaki etiketleri kesin. 4. Çorap lastikleri çok sıkı olmasın. 5. Çalışırken oturduğu sandalyenin ergonomik olmasına dikkat edin. Dağınıklık ve düzensizlik konusunda yapılabilecek düzenlemeler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin iç dünyaları, duygu düşüncelerinde de karmaşıklık vardır. Planlı ve programlı olamazlar. Ortamın, günlük rutin işlerin ve zamanın iyi organize edilmesi bu kişilerin iç dünyalarındaki karmaşayı da azaltacak ve işleri yoluna koymaya yardımcı olacaktır. Ortamın düzenlenmesi. Evde çocuğun kendine güvende ve rahat hissedebileceği özel bir yeri olsun. Bu yeri çocukla birlikte belirleyin. Çocuğun odası ya da başka bir oda olabilir. 2. Toplanması ve temizlenmesi basit ve kolay olacak eşyalar tercih edin. 3. Giysiler, çamaşır ve çoraplar için basit, çocuğun da kolaylıkla uygulayabileceği bir düzen oluşturun. Çamaşır ve çorapların bile katlanarak yerleştirilebileceği sabır gerektiren bir düzenlemeye dikkat sorunu olan bir çocuğun uyumasını beklemek hata olur. 4. Odada gereksiz çocuğun her zaman kullanmadığı giysi, eşya, kitap ve oyuncakları bulundurmayın. Günlük programın planlanması. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için uyku, yemek, ders çalışma ve serbest zamanların önceden belirlenmiş bir plana göre düzenli olması önemlidir. Bu düzen, ailenin çalışma ve çocuğun okul saatlerine göre kurulmalıdır. Bir aile toplantısında bu plan kabaca oluşturulduktan sonra denemeler yapılıp haftada bir tekrar konuşularak en uygun plana ulaşılır. Plan yapılırken çocuğun da katılımını sağlamak planı uygulamayı kolaylaştıracaktır. 1. Günlük düzende tutarlılık önemlidir. 2. Aile içinde çocukla ilişkisi olan tüm bireylerin birbirleriyle tutarlılığı da önemlidir. Bu nedenle planlar yapılırken tüm üyeler katılmalıdır. 3. Günlük plan sadece çocuğun uyması gereken bir plan olmamalı, diğer aile üyeleri de plana uymalıdırlar. Ana babanın işleri rastgele zamanlarda yapması, dilediği kadar televizyon izlemesi durumunda çocuğun plana uyması zorlaşır. 4. Plan içinde çocuğa ait bir serbest zaman bulunmalıdır. Bu zamanı çocuk istediği bir şekilde değerlendirebilir. İsterse uyur, isterse oyun oynar. 5. Plan, çocuğun rahat izleyebileceği bir tablo haline getirilip çocuğun planı öğrenmesini destekleyin. Zamanın planlanması. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların zaman kavramları iyi gelişmemiştir. Belirli bir işi yaparken ne kadar süre geçtiğini algılamakta zorluk çekerler. Saat taksalar bile saati doğru biçimde kullanamazlar. 1. Saat kullanımını öğretin. Gün içinde saate hangi durumlarda ve ne amaçla baktığınızı anlatın. 2. Çocuğa sürekli saati hatırlatmayın ve uyarmayın. Geç kalmaması için onu nasıl olsa uyaracağınızı bildiği için sizi sürekli uyaran sesli bir saat olarak kullanmayı öğrenir. Kendiliğinden saate bakma gereksinimi duymaz. 3. Gün, ay, yıl kavramlarını öğretin. Ev içinde hangi ay, hangi mevsimde olduğu, o ayda nelerin yapılabildiğine ilişkin konuşmalar yapın. 4. Bir işe başlarken saate bakmayı alışkanlık haline getirmesini sağlayın. 4. ayrımın sonu sayfa 63.